Merhaba, ben Yusuf. Nine Nartree Podcast'ine hoş geldiniz. Bugün bu kitabı özetleyip inceleyeceğim. Robin Sharma'nın The Monk Who Sold His Ferrari adlı kitabı, kişisel gelişim alanında yazılmış, öğütlerini bir fable biçiminde sunan bir eserdir. Kitabın merkezinde yoğun çalışma temposu, gösterişli yaşamı ve mesleki başarısına rağmen içten içe tükenmiş olan avukat Julian Mantle yer alır. Mahkemede geçirdiği ciddi rahatsızlık, onun hayatının yönünü yeniden düşünmesine neden olur. Julian, sahip olduğu lüksleri geride bırakıp Hindistan ve Himalayalar yönünde bir arayışa çıkar. Dönüşünde ise eski çalışma arkadaşı John'a, Sivana bilgelerinden öğrendiği ilkeleri aktarır. Sharma'nın amacı, maddi kazanımı bütünüyle reddetmek değildir. Asıl vurgusu, başarı arzusunun sağlık, ilişkiler, zihinsel dinginlik ve anlam duygusunu yok etmemesidir. Doğuya atfedilen manevi pratikleri batıdaki hedef odaklı çalışma anlayışıyla bir araya getirir. Bu nedenle eser, hem anlatı yoluyla kolay okunan hem de günlük alışkanlıklara uygulanabilecek öneriler sunan erişilebilir bir kişisel gelişim kitabı olarak konumlanır. Bu kitaptan çıkarılabilecek en önemli noktaları sizinle paylaşacağım. İlk olarak Julian Mantle'ın çöküşü, dış başarı ile iç tatmin arasındaki farkı görünür kılar. Kitabın başlangıcındaki Julian Mantle portresi, Sharma'nın temel sorununu somutlaştırır. Julian, yüksek gelirli, tanınan ve iddialı bir avukattır. Ancak bu başarı, düzenli bir yaşam, bedensel sağlık ya da huzurlu ilişkiler anlamına gelmez. Mahkeme salonunda yaşadığı çöküş, yalnızca dramatik bir olay değil, uzun süre ihmal edilen sınırların sonucu olarak kullanılır. Böylece kitap, tükenmişliği kişisel yetersizlikten çok, tek boyutlu başarı anlayışının bir bedeli şeklinde ele alır. Julian'ın Ferrari'sini ve diğer varlıklarını satması da mülkiyet karşıtı basit bir slogan değildir. Bu karar, statü sembollerinin kişinin kimliğini ve değerini belirlemesine itiraz eder. Kitap, insanın mesleğini ciddiye alabileceğini, hatta yüksek hedeflere sahip olabileceğini kabul eder. Buna karşılık, bütün enerjinin yalnızca rekabet, para ve onay arayışına verilmesinin yıkıcı olabileceğini savunur. Julian'ın dönüşümü, okuyucuya kendi hayatındaki tempo, sağlık ve öncelik dengesini sorgulatmak için kurulmuştur. Özellikle iş yoğunluğu nedeniyle dinlenmeyi, aileyi veya kişisel ilgileri sürekli erteleyen okurlar için anlatının asıl işlevi budur. Bununla birlikte çözümün ani ve radikal bir kopuş olarak anlatılması herkesin koşullarına doğrudan uymayabilir. Kitaptan çıkarılabilecek daha gerçekçi sonuç, hayatı tümden terk etmek değil, başarı ölçütlerini bilinçli biçimde genişletmektir. İkinci olarak, Sivana'nın yedi erdemi, soyut huzur fikrini günlük disiplinlere dönüştürür, Julian'ın Himalayalarda karşılaştığı Sivana bilgeleri. Kitabın öğretilerini yedi erdem çevresinde toplar. Bu çerçeve, zihne egemen olmak, amaçlı yaşamak, sürekli gelişmek, öz disiplin kurmak, zamana saygı göstermek, başkalarına hizmet etmek ve anı değerlendirmek gibi başlıklardan oluşur. Sharma'nın yaklaşımında önemli olan nokta, iç huzurun yalnızca iyi niyet veya geçici ilhamla oluşmamasıdır. Huzur, tekrar edilen seçimler ve korunmuş rutinler yoluyla geliştirilir. Örneğin amaçlı yaşama ilkesi, kişinin kendisi için değer taşıyan yönü belirlemesini ister. Bu yön belirlenmediğinde yoğunluk kolayca otomatik bir koşturmacaya dönüşür. Öz disiplin ilkesi ise küçük, düzenli davranışların büyük niyetlerden daha belirleyici olabileceğini öne çıkarır. Zamanı önemseme de yalnızca daha çok iş yapmak demek değildir. Zamanın sağlık, ilişkiler, öğrenme ve dinlenme için bilinçli paylaşılmasını gerektirir. Hizmet vurgusu, kişisel gelişimin yalnızca bireysel kazanç için araçsallaştırılmasına karşı bir denge kurar. Kitabın pratik gücü, bu erdemleri hatırlaması, kolay bir bütün halinde sunmasından gelir. Buna rağmen ilkeler geniş ve idealize edilmiş görünebilir. Okuyucunun bunları katı kurallar gibi değil, kendi sorumlulukları ve imkanları içinde uyarlayacağı yönlendirici ölçüler olarak ele alması daha verimlidir. Üçüncü olarak bahçe metaforu, düşünce seçimi ile dikkat eğitimi arasındaki ilişkiyi açıklar. Kitaptaki en bilinen imge, zihnin bir bahçe gibi ele alınmasıdır. Bu metafora göre düşünceler, kendiliğinden ve zararsız biçimde akıp giden ayrıntılar değildir. Tekrarlanan kaygılar, öfke veya yetersizlik fikirleri insanın dikkatini ve davranışlarını zamanla biçimlendirir. Sharma bu nedenle zihinsel ustalığı kişinin zihnine neyi düzenli olarak aldığıyla ilişkilendirir. Olumsuz düşünceleri inkar etmek yerine onlara otomatik olarak teslim olmamayı önerir. Meditasyon, sessizlik, olumlu imgeleme ve odaklanma alıştırmaları bu amaçla sunulur. Kitabın mantığı şudur: kişi dikkatini sürekli felaket senaryolarına verdiğinde kararları da savunmacı ve dağınık hale gelir. Buna karşılık değer verdiği hedefleri ve yapabileceği somut adımları zihninde canlı tuttuğunda daha tutarlı davranma ihtimali artar. Bu yaklaşım modern dikkat dağınıklığı bağlamında da anlaşılabilir. Sürekli bildirimler, karşılaştırma ve hız insanın kendi düşüncelerini gözlemlemesini zorlaştırır. Ancak kitabın düşünce kontrolü dili her olumsuz duygunun iradeyle silinebileceği biçiminde okunmamalıdır. Böyle bir yorum zor deneyimleri küçümser. Daha dengeli yorum, zihinsel alışkanlıkların değiştirilebileceğini fakat bunun sabır, gerektiğinde destek ve düzenli uygulama gerektirdiğini kabul eder. Bahçe metaforu bu nedenle kusursuz iyimserlikten çok, dikkat için sorumluluk alma çağrısı olarak değerlidir. Dördüncü olarak, Kaizen anlayışı ve küçük alışkanlıklar dönüşümü sürdürülebilir hale getirmeyi amaçlar. Sharma'nın kitabı, büyük hayat değişimlerini sadece güçlü bir karar anına bağlamaz. Julia'nın öğrendikleri içinde sürekli gelişim fikri önemli bir yer tutar. Yazar, Japonca Kaizen kavramını her gün küçük bir ilerleme sağlama yaklaşımı olarak kullanır. Bu düşünce, kişinin bir gecede bambaşka biri olmasını beklemek yerine davranışlarını ölçülü biçimde geliştirmesine dayanır. Düzenli egzersiz, okuma, yalnız kalma, düşünceleri gözden geçirme veya daha dikkatli iletişim kurma gibi pratikler bu anlayışla ilişkilidir. Mekanizma basittir. Küçük bir davranış tekrarlandıkça daha az irade harcanarak yapılan bir rutine dönüşebilir. Bu da değişimi yalnızca ruh haline bağlı olmaktan çıkarır. Kitap ayrıca hedef belirlemeyi, hedefleri zihinde canlandırmayı ve bunlar için düzenli eylem planlamayı vurgular. Buradaki güçlü taraf, arzuyla uygulama arasındaki boşluğu kabul etmesidir. Bir şeyi istemek yeterli değildir. Davranışa dönüşecek bir yapı gerekir. Yine de kitapta önerilen disiplin düzeyi, yoğun bakım sorumluluğu. Ekonomik baskı veya sağlık sorunları yaşayan herkes için eşit derecede erişilebilir olmayabilir. Bu yüzden Kaizen yaklaşımını rekabetçi bir kendini optimize etme projesine çevirmemek gerekir. Daha makul kullanım, kişinin mevcut hayatında en yüksek etkili, en küçük ve sürdürülebilir adımı seçmesidir. Kitabın kalıcı mesajı, ilerlemenin gösterişli sıçramalardan çok korunan günlük pratiklerle oluştuğudur. Son olarak, hizmet, ölüm farkındalığı ve anı yaşama. Kitabın başarı tanımını genişletir. The Monk Who Sold His Ferrari, kişisel gelişimi yalnızca daha üretken, daha etkili veya daha varlıklı olmakla sınırlamaz. 7 erdem arasında yer alan özverili hizmet, insanın yaşamına anlam veren şeyin başkalarına yaptığı katkıda olduğunu savunur. Bu vurgu, Julia'nın önceki yaşamındaki ben merkezci statü arayışıyla belirgin bir karşıtlık kurar. Sharma'ya göre başarı, insanın aklında bıraktığı olumlu etkiyle birlikte düşünülmelidir. Kitap aynı zamanda ölüm farkındalığını karamsar bir tema olarak değil, zamanın değerini anlamaya yardım eden bir araç olarak işler. Hayatın sınırlı olduğu bilgisi, sürekli ertelenen konuşmaları, ilişkileri ve amaçları yeniden değerlendirmeye çağırır. Anı yaşama ilkesi de bununla bağlantılıdır. Buradaki amaç, geçmişten ders çıkarmayı ya da gelecek için plan yapmayı reddetmek değildir. Asıl eleştiri, kişinin fiziksel olarak bir yerdeyken, dikkatinin sürekli geçmiş pişmanlıklarında veya gelecek kaygılarında olmasıdır. Bu yaklaşım, aileyle geçirilen zaman, bir işi özenle yapmak veya kısa bir dinlenme anını fark etmek gibi sıradan deneyimlere daha fazla değer vermeyi teşvik eder. Kitabın bu bölümü, manevi dilini toplumsal bir boyuta taşır. Kişisel huzur, çevreden koparak değil, daha dikkatli ilişkiler ve faydalı eylemler yoluyla derinleşir. Bununla beraber, hizmet fikrinin sağlıklı sınırlarla uygulanması gerekir. Başkalarına destek olmak, kişinin kendi ihtiyaçlarını ve dinlenme hakkını bütünüyle yok sayması anlamına gelmez. Sonuç olarak bu kitap özellikle mesleki hedefleriyle kişisel iyilik hali arasında denge kurmakta zorlanan okurlara hitap eder. Yoğun çalışanlar, bir dönüm noktasından sonra yönünü yeniden değerlendirmek isteyenler ve kişisel gelişim türüne ilk kez yaklaşanlar anlatının açık yapısından yararlanabilir. Meditasyon, amaç belirleme, günlük disiplin ve zaman kullanımı gibi başlıklara ilgi duyan okur için de başlangıç niteliğinde bir çerçeve sunar. Eserin pratik faydası. büyük kavramları hatırlanabilir, metaforlar ve uygulanabilir rutinlerle bağlamasıdır. Zihni bahçeye benzetmesi, günlük gelişim fikrini öne çıkarması ve 7 erdemi düzenli bir sistem halinde vermesi, okuyucunun soyut önerileri somutlaştırmasını kolaylaştırır. Ayrıca maddi başarının tek başına yeterli olmadığı yönündeki eleştirisi, iş ve statü odaklı yaşamın bedelleri üzerine düşünmeye alan açar. Benzer kişisel gelişim kitaplarından ayrıldığı nokta, tavsiyeleri doğrudan bir kılavuz diliyle sıralamak yerine Julian Mantle'ın dönüşüm hikayesi içinde aktarmasıdır. Bu fabli biçimi kitabı akıcı hale getirir. Ancak aynı zamanda bazı okurlara fazla idealist veya sade gelebilir. Kitabın iddialarını evrensel reçeteler gibi görmek yerine kişinin kendi koşullarına uyarlayacağı düşünme araçları olarak okumak daha sağlıklıdır. Sonuç olarak eser, akademik derinlik veya bilimsel kanıt arayanlardan çok dikkatini toparlamak, önceliklerini gözden geçirmek ve daha dengeli alışkanlıklar kurmak isteyenler için etkili bir giriş kitabıdır. Destek olmak isterseniz Robin Sharma kitabı podcast açıklamasında paylaştığım Amazon bağlantısından satın alabilirsiniz. Kitabı okuduktan sonra düşüncelerinizi benimle paylaşmayı unutmayın. Görüşmek üzere.